Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 İsven 1402, Hicri Kameri 25 Şaban 1445 ve Miladi 8 Mart 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından Sayın Kasım Aldönü'ne Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, daha iyi yaşamak için dünyada su krizi, endişeler ve umutlar ve hidayet hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur sizlere haberleri sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Tahran Cuma Hatibi, Gazze'deki Filistinler Siyonist rejimin cinayetleri karşısında muzafferdir dedi. Kenani, Siyonist rejimin kadın statüsü komisyonundan ihraç edilmesi küresel bir taleptir dedi. Gazze'de şehit sayısı 30.807'e çıktı. El Kassam, İsrail ordusunun karargahına saldırdığı 7 Siyonist asker öldü. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti, Kızıldeniz'in militarizasyonunun sonuçlarından Amerika ve İngiltere sorumludur. Ve Ayetullah Hamenei'nin kadın konusunda Batı'ya bazı soruları. Şimdi haberler. Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, bu haftaki cuma namazı hutbelerinde Siyonist rejimin Gazze şeridindeki cinayetlerini kınayarak, Gazze Savaşı sırasında Siyonist rejim tarafından bu bölgede barbarlık ve cinayetin doruk noktasına ve Amerika'nın desteğine ve karşı tarafta ise Gazze halkının direnişine tanıklık ettiklerini işaretle, bu savaşta Gazze halkının zaferinden ve Siyonist cellatların yakında yok oluşundan emin olduklarını belirtti. Ayetullah Hatemi, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem ve rehberlik uzmanlar meclisi seçimlerini doğru ve zamanında ekranlarına taşıdığı ve haberleştirdiği için teşekkür ederek, İran halkının seçimlere %41 oranında katılım göstererek düşmanlara ağır bir tokat indirdiğini ifade etti. Tahran Cuma Namazı Hatibi, seçimlerin gerçek galibinin halk ve asıl kaybeden tarafının düşmanlar olduğunu vurguladı. Bu arada İran'da cuma namazı sonrası Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşü düzenlendi. Siyonist İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılar ülkenin Mazenderan, Kuzey Horasan, Kerman, Buşer ve Kürdistan illerinde protesto edildi. İşgalciler Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dünya Kadınlar Günü'ne değinerek, bu yılki Dünya Kadınlar Günü masum ancak yiğit Filistinli kadınlar ve kızların annelerine aittir ve zalim İsrail rejiminin küresel çapta kınanması için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir ifadesini kullandı. İrna'ya göre Nasir Kenani sosyal medyadaki kişisel sayfasında paylaştığı bir yazıda, kadınlara bir araç olarak bakan ve insani, kültürel ve toplumsal haklarını ihlal etme konusunda kara bir karneye sahip olan yalan yere insan haklarını savunan bazılarının alçakça sözleri ve açıklamaları için 8 Mart ve Dünya Kadınlar Günü'nün bir fırsat olmaması gerektiğinin altını çizdi. Sözcü Kenani şöyle devam etti. Filistin'de binlerce masum kadın ve çocuğun vahşice katledilmesine göz yuman, kadın ve çocukları vahşice katleden terör rejimini desteklemeye devam eden bu yalancı iddiada bulunanların ikiyüzlü yaklaşımları tüm dünya kamuoyuna deşifre olmuştur. Kenani, gaspçı Siyonist rejimin başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivil halkın organize açlığa uğratması, binlerce kadının katliam etmesi ve insanlık suçu işlemesi ve evlatların tedrici ölümü yüzünden annelere ağır psikolojik acılar yaşatması nedeniyle Kadın Statüsü Komisyonu'ndan ihraç edilmesinin küresel bir talep olduğunu vurguladı. Soykırımcı İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 78 artarak 30.878'e yükseldi. Zürih İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 154 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun son 24 saatte 78 Filistinli'yi katlettiği, can kaybının 30.878'e yükseldiği açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son saldırılarda 104 Filistinli'nin yaralanmasıyla yaralı sayısının ise 72.402'ye çıktığı kaydedildi. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin %72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte 8 katliam gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı. Hamas'ın askeri kolu Şehit İzzettin el-Kassam Tugayları, Siyonist rejimin ordusunun Gazze şeridindeki karargahına saldırı düzenlendiğini ve bu bölgenin farklı bölgelerinde 7 Siyonist askerin öldürüldüğünü duyurdu. İrna'nın Al Cazire'den aktardığı habere göre İzzettin el-Kassam Tugayları Cuma günü yaptığı açıklamada Gazze şeridinin kuzeyindeki Beyt Hanun'un doğusundaki düşman ordu karargahına 2 antipersonel roketi attığını duyurdu. Açıklamada el-Kassam Tugaylarının Siyonist ordunun 6 askerinden oluşan bir grubu Han Yunus'un kuzeyindeki bir binasında pusuya düşürdüğü ve onları yakın mesafeden hedef aldığı belirtildi. El-Kassam Tugayları ayrıca Beyt Hanun'un doğusunda bir Siyonist subayı öldürdüğünü duyurdu. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam, Amerikalılar ve İngilizlerin Kızıldeniz'in askerileşmesinin sonuçlarına katılacaklarını işaretle Yemen'in uyarılarına dikkate almayan gemileri hedef alacaklarını vurguladı. Dünyanın Amerika'nın aldatma tuzağına düşmemesi gerektiğini söyleyen Abdüsselam, İsrail'in Gazze'deki suçlarının Amerika'nın tam desteğiyle yürütüldüğünü ifade etti. Son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen topraklarına ve Kızıldeniz'deki Yemen güçlerine defalarca saldırdı. Bu saldırılar Siyonist rejime uygulanan deniz ablukasının durdurulması için Yemen'e baskı uygulamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Son haftalarda Gazze şeridindeki Filistin ulusunun direnişini desteklemek amacıyla Yemen ordusu Kızıldeniz'de işgal altındaki topraklara giden veya Siyonist rejime ait gemileri hedef almıştır. Her daim kadın haklarını savunduğunu iddia eden ve kendi propaganda aracı ve hoparlörlerinde bu iddialarını tekrarlayan Batı, pratikte kadınlara bir araç olarak kullanmıştır. Şimdi Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla günümüzdeki Batı'nın kadınlar alanındaki tavır ve bakışını en ciddi şekilde eleştiren İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bazı eleştiri ve sorularına göz atıyoruz. Niçin Batı çevrelerinde her geçen gün kadının kendi kadınlık şahsiyeti ve saygınlığı koruma noktasındaki kayıtsızlığı artıyor ve onuru artan şekilde kırılıyor? Neden Avrupa ve Amerika'da tertip edilen resmi oturumlarda kadın yarı çıplak kıyafetle bu resmi ve formal meclislere katılabilir, ancak erkek tam kıyafetle kravat veya papyon takıp katılmalı? Niçin kadın öyle katılabilir ancak örneğin resmi meclislere kısa pantolon ile katılırsa nezakete aykırı hareket etmiş sayılır? Nedeni nedir? Neden Batı çevrelerinde giderek fuhuş artıyor ve yayılıyor? Niçin eşcinsellik ileri bir yöntem sayılıyor ve eğer biri inkar ederse geri kalmış bir zihin ve düşünce, şahıs ve millet sayılır? Niçin? Hem siyasi ortamlarda terviç ediliyor, hem toplumsal ortamlarda ülkelerin cumhurbaşkanları ve yetkilileri onu yayıyor ve bazen onurla biz böyleyiz diyorlar. Niçin? Bu mantıklı mı? Niçin Batı'nın lakayt çevrelerinde kendilerinin verdiği ve bizim elimizdeki bilgiler ve istatistiklere göre üçlü ve dörtlü cinsel meselelerle ilgili bilgiler gizli değil ve açıktır ve her geçen gün artıyor? Aileyi yok eden her şey Batı'da giderek artış gösteriyor. Tüm bunlar aile temelini yok ediyor. Cinsel özgürlük ve cinsel tecavüzlerin radikal şekilde artışı aileyi yok ediyor. Birkaç yıl önce Amerikan başkanlarından birinin kitabından alıntı yapmıştım. Eylem isteği Jimmy Carter tarafından yazılmıştır. İstatistikler kelimenin tam anlamıyla dehşet verici. Cinsel bozuklukların istatistikleri, ahlaksızlık istatistikleri. Jimmy Carter'dan eylem isteği ve cinsel tecavüz cezalandırılmazlar ama başörtüsü cezalandırılır. Alçak serseri başörtülü kadını taciz ediyor, sonra mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemede o kadını bıçaklayıp öldürüyor, sorun değil. Merve Şerbini olayına işaret ediyor. O Alex Wiener isimli bir Rus kökenli Alman vatandaşı tarafından mahkemede 18 bıçak darbesiyle kendi aleyhinde hakaretten açtığı dava dolayısıyla öldürüldü. O alçak adam bir süre hapis yatar ancak türban ile mücadele asla bir kötü eylem sayılmaz. Niçin? İşte bunlar yanıtsız sorulardır. Bunlara yanıt vermiyorlar çünkü bir mantığı yok. Bir İranlı'dan örneğin büyük bir Avrupalı veya Amerikalı toplantıya katılan bir İranlı yetkiliye acaba siz eşcinselliği kabul ediyorsunuz sorusunu sorduklarında İranlı hayır derse onu yuhalarlar. Niçin? Tabii yanıtları yok. Hormazgan Adliye Genel Başkanı Müşteba Kahramani, Fars Körfezi sularında devrim muhafızları donanması tarafından kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el konulduğunu duyurdu. Kahramani bugün yaptığı açıklamada, yargının kararı üzerine devrim muhafızları donanmasının Fars Körfezi sularında yakıt kaçak taşıyan bir gemiyi tespit edip, sonra bu gemiye el koyduğunu vurguladı. Yetkili gemi komutanının donanma komandolarınca sıkıştırıldıktan sonra gemiye ateşe verdiğini ancak itfaiye erlerince derhal ateşin söndürülürünü kaydetti. Kahramani bu alayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığına işaretli teftiş sırasında bu gemide 30 bin litreden fazla kaçak yakıt bulunduğunun tespit edilip el konulduğunu söyledi. 7 Mart Kutsal Savunma Dönemi'nin Saddam rejiminin İran'a karşı savaşı dönemi en popüler İran askeri komutanlarından biri olan Muhammed İbrahim Himmet'in şehadetinin yıl dönümüdür. Bu vesileyle burada 28 yaşında şehit olan bu popüler İranlı askerin bazı kişisel özelliklerini ve yönetim yöntemlerini ele alıyoruz. İbrahim Himmet'in hayatından kesitler. 1. Ailenin kolu. İbrahim Himmet 2 Nisan 1955'te İran'ın İsfahan ilinin Şehrıza şehrinde fakir ve dindar bir ailede dünyaya geldi. Himmet özellikle yaz tatillerinde ders çalışmadığı zamanlarda çok çalışarak ve emek vererek bir gelir elde etmiş ve bu sayede ailesine çok büyük yardımlarda bulunmuştu. 2. Öğrenci Mücahit. Himmet 1973 yılında mükemmel notlarla diploma aldıktan sonra İsvan Üniversitesi'ne girdi, ardından askere gitti. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Pehlevi rejimine karşı da faaliyetlerini başladı. Pehlevi rejimine karşı halk mücadelesinin genişlemesiyle birlikte Himmet, Şehrıza'nın mücahit gençliğinin bayrağını üstlendi. 3. Suikast listesinde. Şah rejimine karşı yapılan halk gösterilerinde oldukça aktifti. Hükümet karşı faaliyetleri Şah'ın Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı SAVAK tarafından defalarca uyarılmasına neden oldu. Ta ki İsvan'ın askeri valisi suikast ve infaz emrini verene kadar, ancak İslam devrimi zaferine kadar farklı şehirlerde rejime karşı mücadeleleri kıyafet ve yüz değiştirerek takip etti. 4. İslam Devrimi Komitesi. Devrimin zaferinden sonra Himmet, Pehlevi rejiminin devrilmesinden sonra işleri organize etmek üzere Şehrıza İslam Devrimi Komitesi'nin kurulmasında önemli bir rol oynadı ve bir süre sonra da Şehrıza Devrim Muhafızları'nın halkla ilişkiler sorumluluğunu üstlendi. 5. Komutan. Savaşın başlamasıyla birlikte devrim muhafızlarının o dönemki komutanı Muhsin Rezai'nin emriyle o ve Ahmet Metevessilyan, Muhammed Resulullah Tugay'ını oluşturmak üzere Güney Cephesi'ne gönderilmişti. Muhammed İbrahim Himmet yaratıcılığı, cesareti ve fedakarlığı nedeniyle Irak Bağız rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşta birçok operasyonu yönetti. Velfecr 4 operasyonunda komutasındaki 27. tümenin operasyon hızı dikkat çekiciydi. 6. İsrail'in kötülüğüne karşı mücadelede. 1361 yılında Lübnan'da savaşın başlamasıyla birlikte Lübnan'a destek amacıyla bu ülkeye gitti ve bazı faaliyetler düzenledikten sonra İran'a döndü. 7. Şehadet. Hayber operasyonu sırasında İran güçleri Saddam'ın ordusuna direnirken Himmet cephenin durumunu kontrol etmek için ileri cepheye gittiğinde top mermisiyle vuruldu ve başı kesilerek şehit oldu. Şehit Himmet'in bazı yönetsel özellikleri. 1. Askeri güç seçme yeteneği. Onun meşhur özelliklerinden biri de insanları tanıma ve asker seçme becerisiydi. Orduda çeşitli sorumluluklara verilecek en değerli kişileri seçerken çok hassas ve titizdi. Dolayısıyla seçtiği kişiler savaşın ünlü isimlerinden oldu. 2. Mütevazilik. Himmet kendisinden bahsedildiğinde hiçbir zaman kendisini başkalarından üstün görmezdi. Kendisini defalarca savaşa gönüllü besic güçlerinden daha aşağı görmüş ve ben nerede, Allah'ın bu sadık güçleri nerede demişti. 3. Askeri güç gelişmeli. Askeri güç ve kuvvetin bir büyüme rotasına sahip olması gerektiğini, komutanların da komutaları altındaki kuvvetleri daha üst seviyeye çıkarmaya çalışmaları gerektiğini vurgulayan Himmet, İran'ın geleceği için güç yetiştirmeye çalıştığı bu kaygının sahibi olarak biliniyor. 4. Eleştiriye açık olması. Komutan Himmet'in özelliklerinden biri de eleştiriye açık ruha sahip olmasıydı. Birinin işiyle ilgili bir fikri veya bir sözü olsaydı dikkatle dinlerdi ve ben komutanım ve çok tecrübem var demezdi. Savaşa ya da operasyona destek verebilecek yetenek, fikir, plan ve programa sahip biri hakkında bilgi edinseydi hemen takip edip o kişiyle iletişim kurardı. İran'ın bir araştırmacı kablosuz iletişimi geliştirmek için 3 boyutlu işlemcileri icat etti. Bu yenilik yapay zekadaki ilerlemelerin büyük taleple karşı karşıya olduğu bir dönemde sektörün vizyonunu değiştirecek. Florida Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde İranlı yardımcı doçent olan Ruzbeh Tabrizian ekibiyle birlikte bu 3 boyutlu işlemciyi icat etti ve İranlı bilim insanı bunun kablosuz iletişimin evriminde önemli bir nokta olduğuna inanıyor. Tabrizian bu konuda şunları söylüyor. Verilerin daha verimli ve daha özgün bir şekilde aktarılabilmesi, akıllı şeyler, uzaktan tıbbi hizmetler ve artırılmış gerçeklik alanında inovasyon fırsatları yaratıyor. İran Öğrenci İşleri Kurumu Başkanı Haşem Dadaşpur en az 300 bin uluslararası öğrencinin alımı için 200'den fazla İran Üniversitesi'ne lisans verildiğini duyurdu. Şehit Beşti Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Soraya Ulusal Festivali'nde konuşan Dadaşpur şunları söyledi. Yüksek bilimsel rütbeler ve İran üniversitelerinde faaliyet gösteren bilim insanlarına göre ülkedeki 200'den fazla üniversite öğrenci işleri kurumundan uluslararası öğrenci alma izni aldı ve önümüzdeki 5 yıl içinde 320 bin uluslararası öğrenci almayı umuyoruz. İran Öğrenci İşleri Kurumu Başkanı ülkeler arasındaki kültürel farklılıkları kabul etmeleri gerektiğini belirterek herhangi bir ülkeden İran'a giriş yapan her öğrencinin ülkesinin koordinatları ile İran'da bulunduğunu ve İran üniversitelerinin onların faaliyeti için gerekli hazırlıkları yaptığını sözlerine ekledi. İran satrancının süper ustası Muhammed Amin Tabatabai Rusya'nın Aeroflot Süper Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Bu turnuvanın son turunda Tabatabai Rusya'dan Andrei Asipenko'yu yenerek 7,5 puan gibi muazzam bir puan elde etti. Rusya'da düzenlenen Aeroflot Süper Turnuvası'nın en önemli masasına 30 ülkeden 142 dünyaca ünlü satranç oyuncusu katıldı. Satranç günümüzde dünya insanları arasında popüler olan en eski oyunlardan biridir. Bazılarına göre satranç İran'ın bir icadıdır. Bazıları da bunu Hintlilerin, Yunanlıların, Romalıların ve Babillerin bir icadı olarak değerlendirdi. Ve İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İRNA ile Türkiye Anadolu Haber Ajansı arasında mesleki işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. İRNA'nın Cuma günkü haberine göre iki haber ajansı arasındaki mutabakat zaptı Asya Pasifik Haber Ajansları Örgütü OANA'nın Tokyo'daki 52. Yönetim Kurulu toplantısı sırasında imzalandı. Haber ve video alışverişi, teknik alanlarda işbirliği ve ortak medya projelerinin hayata geçirilmesi bu mutabakatın maddeleri arasında yer alıyor. 1961 yılında kurulan OANA, Asya Haber Ajansları'nın en büyük ittifakıdır ve 35 ülkeden 42 haber ajansının üyesi bulunmaktadır. 52. OANA Yönetim Kurulu toplantısı Tokyo'da Japon haber ajansı Kyodo'nun ev sahipliğinde yapılıyor. İRNA 2025 yılına kadar OANA'nın dönem başkanı olacak. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz İran ve Ermenistan Savunma Bakanlarının Tahran'da bir araya gelmeleri üzerine. Resmi bir ziyaret için Tahran'a giden Ermenistan Savunma Bakanı Soren Papikyan, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Savunma ve Destek Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Qarai Ashtiani ile bir araya gelerek sohbet etti. Bu toplantıda Tahran ile Erivan arasındaki savunma işbirliğinin mevcut eğilimi ve karşılıklı ilişkilerin genişletilmesi olasılığı tartışıldı. İran ve Ermenistan'ın üst düzey askeri yetkililerinin görüşmesinde taraflar ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Bu görüşmede İran ve Ermenistan savunma bakanları da uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunarak Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki tutumlarını vurguladılar. Aynı zamanda iki tarafta ilgi duyulan konularda önemli anlaşmalara vardı. Hiç şüphe yok ki İranlı ve Ermeni yetkililerin yıllık düzenli ve planlı gezileri, Tahran ve Erivan liderlerinin ikili ilişkileri mümkün olduğu kadar genişletme konusundaki dikkatlerini ve siyasi iradelerini gösteriyor. Özellikle iki komşu ülke yetkililerinin toplantılarında ikili anlaşmaların sağlanması, her türlü karşılıklı müzakerelerin temel önceliklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ermenistan Savunma Bakanı'nın Tahran'a resmi ziyareti, İran-Ermenistan Ortak İstatistik Komisyonu'nun 18. toplantısının geçtiğimiz ay Tahran'da düzenlendiği bir ortamda gerçekleştirildi. Tahran ve Erivan'ın 18. ekonomik toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesi vurgulanırken, karşılıklı işbirliği düzeyinin 3 milyar dolara çıkarılması vurgulandı. İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden ve Bakü ile Erivan'ın sorunlarının çözülmesinden sonra Tahran ve Erivan yetkililerinin önemli işbirliği belgelerini imzalayarak karşılıklı ilişkilerin düzeyini 2000'den bu yana yükseltmeyi başardıkları gerçeği göz ardı edilemez. İki komşu ülkenin iki normal komşusu, ekonomik ve ticari ilişkilerde çok önemli stratejik bir ortak haline geldi. Bu nedenle Tahran ve Erivan yetkililerinin sayısız gezileri her iki ülke içinde önem taşıyor. İkili işbirliğinin yanı sıra Erivan hükümet yetkilileri son 3 yılda bölgesel işbirliği konusunda da her zaman büyük adımlar atmaya çalıştı. Örneğin geçtiğimiz Ekim ayında Tahran'da önemli bir stratejik 3+3 toplantısının yapılmasının arifesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İslam Cumhuriyeti'nin Erivan Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede ülkesinin İran'la ilişkilerinin genişletildiğini vurguladı. Nikol Paşinyan, ayrıca Ermenistan'ın Güney Kafkasya bölgesindeki demir yolu altyapısı entegrasyon sürecine özel önem verdiğini söyledi. Daha sonra Ekim ayında Tahran'da düzenlenen bölgesel toplantıda Erivan hükümeti yetkililerinin açıklamaları, Ermeni yetkililerin Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşa pek istekli olmadıklarını ve komşu ülkelerle özellikle ekonomi, ticaret, askeri alanlarda ortak işbirliği arayışında olduklarını gösterdi. Ulaşım, aktarma ve transittir. İran ve Ermenistan arasındaki en önemli işbirliklerinden birinin uluslararası bir stratejik Kuzey-Güney koridoruna katılım olduğunu söylemeye gerek yok. Aslında Ermenistan'ın bu uluslararası koridor güzergahında aktarma amacıyla 4 ana rotadan biri olarak görülmesi Ermenistan'ı çok önemli hale getirmiştir. Tahran ve Erivanlı yetkililerin 6 ayda bir İran'la ortak toplantılar düzenlemeye vurgu yaparken aynı zamanda ortak işbirliği planlarının uygulanmasını izlemek üzere Tahran ve Erivan'a da karşılıklı ziyaret yapmalarının nedeni budur. Genel olarak şunu söylemek gerekir ki Ermenistan Savunma Bakanı'nın Tahran ziyareti de dahil olmak üzere Tahran ve Erivan yetkililerinin karşılıklı ziyaretleri, iki komşu ülke arasındaki önemli anlaşmaların uygulanması ve karşılıklı işbirliğiyle uyumludur ve büyük önem taşıyor. Çünkü karşılıklı anlaşmaların hayata geçmesiyle yıllık 3 milyar dolarlık işlere ulaşmak mümkün ve kolay olacak. Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Öldür ve Özgür Kal, Fransız Bebek Cinayeti Bireyci Batı Uygarlığını Skandallaştırıyor başlığı altında. Dünyada ilk kez Fransa kürtajı anayasasına bir hak olarak ekledi. Bu eylem insanın kendi bedeni üzerindeki yetkisinin aldatıcı sloganı altında tanımlanıyor. Herkes fetüsün başka bir insan olduğunu bilmesini ve başka bir kişinin vücuduna yerleştirilmiş olmasına rağmen kendisine ait değil başka bir kişiye aittir. Temel olarak şunu söylemek gerekir ki Batı medeniyeti çocuk sahibi olmaya olan inancı azaltıyor ve onların düşünürleri bu zamanı kendinize ayırmanız ve çocuk yetiştirmek için hayatın şehvetlerinin faydalarını feda etmemeniz gerektiğine inanıyor. Batı medeniyetindeki bireycilik akışı çocuğu baş belası olarak görüyor. Ayetullah Habibullah Şabani Mutagı'ya göre politikaların kadını oyuncak haline getirmesi, aileyi ve kadını şehvet düşkünlerine alet etmesi, toplumda ailenin zayıflaması ve kadının bir araç olarak görülmesi İslam açısından bir cezadır. Batı medeniyetinde kadınlara yönelik haklar gündeme getirildi. Ama sorun şu ki feminist akımın ve modern Batı medeniyetinin ardından son birkaç yüzyıldır dikkate alınan bu haklar karşısında bunun kadın toplumuna ne gibi zararlar olmuştur? Batı modernliğinin özelliği aile bağını ve akrabalığı kesip zayıflatmaktır. Batı medeniyeti sevgiyi, ilgiyi ve şefkati teknolojiye, sanayiye ve kapitalizme kurban etmiş, ailenin temelini zayıflatmıştır. Liberal politikalarda çocukların ailenin maddi gelişimine engel olduğu düşünülür ve çocuk sahibi olmaya karşı çıkarlar. Bu medeniyette başka bir insan yetiştirmek için zaman ayırmak yerine kendinizin ve meşru bir çocuğunuz olup olmadığını düşünün derler. Ana okullarına ve çocuk bakım şirketlerine gönderin, vaktinizi ilerleminize ve rahatınıza ayırın. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın İsrail oğullarını kutsadığı ve onları Firavun ve yakınlarının elinden kurtardığı belirtilmektedir. Allame Tabatabai yazdığı El Mizan adlı eserinde şunları belirtiyor. Ceza konusunu kadınların sömürülmek için yaratıldığı için hayatta kaldıkları şeklinde açıklamaktadır. Hayaları ellerinden alınmıştı ve Beni İsrail kadınların şehvetine alet olmuşlardı. Modern zamanlarda çocukların boşluğunu doldurmak için evcil hayvanlar besleniyor. Kur'an-ı Kerim'in bu modernlik anlayışını ilahi bir ceza olarak kabul etme politikası, çocuğun ailede ve insan varoluşunda sevgi ve nezaketin akması için anne ve babanın faydalandığı bir nimet olduğu ve onun şehvetini engellediği bilinmektedir. Allah'ın hayattan uzaklaştırılmasıyla insanın kemali bir gelişimi, değerli insani taahhütlerin ve yüksek ahlaki erdemlerin hiçbir değeri kalmayacak, insan ruhsuz bir canlı olarak değerlendirilecektir. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimizde de yine sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Gazze ve Filistin'de yaşanan olaylar üzerine odaklanmak istiyoruz. Gazze Savaşı'nda yaşanan son gelişmeler hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini alacağız. Son sıralarda İsrail'in vahşice gerçekleştirdiği saldırıları dünya medyası üzerinden yankılanmaya başladı. Yine de bu konuyla ilgili etkili ve ilgili olayları bugün sohbetimizde gözden geçireceğiz uzman konuğumuzla. Muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile yapılan röportajı hep birlikte dinliyoruz. Efendim, şimdi İsrail'in son saldırısında gıda ve yemek kuyruğundaki insanlara barbarca saldırısı çok tepkiyle karşılandı bildiğiniz gibi. Bunca ayın ardından İsrail böyle bir saldırılarda bulunması ve bununla ilgili yapılan yorumları nasıl buldunuz efendim? Bu savaşın nasıl bir aşamaya geldiğini tespit ediyorsunuz siz?
Evet, öncelikle teşekkür ediyorum sualiniz için. Bütün dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, geldiğimiz noktada gerçekten bütün dünyanın gözü önünde üç maymunu oynayan batılı devletler ve onların güdümündeki sözde Arap krallarının sessizliği devam ederken Gazze'de Siyonist işgalci İsrail rejiminin katliamları devam ediyor. 30 bini aşkın, çoğusu çocuk insan katledildi. 10 binlerce insan yaralandı. Yurtlarından, yuvalarından edildi. Yerle yeksan edildi. Neredeyse oturulacak bir bina bile görmekten artık Gazze buna hasret kaldı. Dolayısıyla da Siyonist İsrail rejiminin bu katliamları 2024 bu yılın sonuna kadar devam edeceğini söylüyor. İsrail'in amacı, aslında Siyonist İsrail rejiminin amacı gerçekten kokular rejim, Mahmut Abbas yönetiminin, Amerika'nın İsrail rejiminin güdümünde parasını oradan alan, oradan demlenen bu kukla yönetimin aslında Filistin diye bir derdi olmadığını, aksine ülkesini savunan Hamas ve diğer direniş örgütlerinin olduğunu ortaya koydu ve onları terörist olarak göstermeye çalışan Amerika'nın, Batı'nın da desteğiyle, yardımıyla Siyonist İsrail rejimi halkın gözünden bu direnişi de öldürmek istedi. Ama halk bunu ilk önce farklı anlamda da anlamlandırsa da İsrail'in gerçek niyetini görmesi açısından ibret vericiydi. Halk Hamas'ı sahiplendi ve bunun bir gün mutlaka böyle bir direnişle artık bir yere, bir noktaya, son noktanın konulması gerektiğine kanaat getirdi. Dolayısıyla da Siyonist İsrail rejimi bu müdahaleyle havadan karadan orantısız güçle bu savaşın bir an önce çok kısa bir süre içerisinde bitirileceğini ve Hamas'ın etkisiz hale getirileceğini, direnişin kökten öldürüleceğini planlıyordu. Ancak böyle olmadı. Dolayısıyla Lübnan Hizbullah'ının Yemen'deki direniş hattının Kızıldeniz'deki operasyonları, lojistiğin ulaşmaması, silah yardımının Siyonist rejimine ulaşmaması yöndeki tutumu, davranışı, dolayısıyla da Türkiye sahada diplomasinin araçlarını kullanarak elinden gelen gayreti göstermeye çalışıyor. İran hakeza sahada farklı yöntemler kullanıyor. Rusya bu konuda gerçekten elinden gelen gayreti gösteriyor. Dolayısıyla da geldiğimiz noktada İsrail hedefine ulaşamadı ve önümüzdeki günlerde Ramazan'da da bu katliamın devam edeceğini, operasyonların devam edeceği sinyalini veriyor. Ama Batılı devletlerin de bu konuda artık bu işe bir noktanın konması gerektiği noktasında halkın da baskısıyla bu savaşın, bu katliamın durması gerektiği noktasında ses yükseltmeye başladığını görüyoruz. Uluslararası mahkemede devam eden süreç var. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde bu katliamın devam edeceğini, İsrail Hamas etkisiz hale getirmeden bu işe son noktaya koymayacağını söylüyor. İşte Hamas'ın, Hamas'la El Fethi'nin Rusya'da, Rusya devletinin bir araya getirdiği, oradan da bir sonuç çıkmadığını görüyoruz. Ama sanıyorum bu direniş devam edecek ve bir baskıyla bu savaş bir noktada duracak, ama ne zaman ve nasıl onu şimdiden söylemek zor.
Tahran Radyosu.
Şimdi insan hakları savunucuları insanlığa karşı işlenen böylesi bir vahşet karşısında sizce neden bu kadar pasif davranmaya devam ediyor acaba?
Evet, bu da önemli suallerden birisi. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler, işte 5 daimi ülke Amerika'nın vetosuyla hiçbir karar alamıyor. Ve alınan bir karar bile olsa Amerika'nın vetosuna rağmen hiçbir şey yapılamıyor. Böyle bir handikap var. Amerika'nın dayatması, Batı'yı da arkasına alarak tehditvari tutumları, bir taraftan Rusya ile Ukrayna üzerinden savaşı, diğer taraftan İsrail üzerinden İslam dünyasıyla savaşını göz önünde bulundurduğumuz zaman uluslararası insan haklarının bu konuda çabasının gölgelendiğini, medya araçlarının bu konuyu görmezden geldiğini, bir kara propagandanın olduğunu da göz önünde bulundurursak bunun çok şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle bu katliam devam ederken, işgal devam ederken hiç kimsenin beklemediği Güney Afrika Cumhuriyeti'nden bir girişim bütün dünyayı şaşkına çevirdi. Ve şu cümle kuruldu: Müslüman ülkelerinin yapmadığını yaptı. Sömürüye maruz kalan bir Güney Afrika Cumhuriyeti bunu gerçekleştirdi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın davada İsrail açısından, ABD ve İsrail açısından bu dava varoluşsal risk taşıyor. Davaya Almanya'nın İsrail tarafından müdahil olması ise Batı'nın çaresizliğini gözler önünde sermesi açısından da ibret verici bir durum olarak göz önünde duruyor. Bu davada çıkacak sonuç ne olursa olsun Pandora'nın kutusu bir kez daha açıldı diyebiliriz. İsrail'in, Siyonist İsrail rejiminin, katil İsrail rejiminin daha önce de işlediği sabit olan suçlar içinde davalar açılabilecektir. İsrail'in işlediği sayısız suçlar nedeniyle ellerinden sürekli kan damlayan emperyalist ABD'nin izleyeceği beklenmelidir. Bu da mutlaka önümüzdeki zaman diliminde olacak. Güney Afrika'nın bu davayı açması, BRICS üyesi olması açısından çok kutuplu dünyanın, tek kutuplu dünya arasında bir savaşın devamı olarak da görülebilir. Bunu bu şekilde de değerlendirmek mümkün. Ancak geldiğimiz noktaya baktığımızda Evet, özellikle batıdan yükselen sesler, batı halkının vicdanı ölmeyen batı halkının yükselttiği sesler, her geçen gün bu sesi Filistin'den yana yükseltmeye devam ettiğini görüyoruz. Aslında bütün insanlığın vicdanını körelen, vicdanının sızlatıp uyaran bu katliamlar, Gazze'de şehit olanların o kanı, bu mekanizmaları harekete geçirmeye zorlasa da, ancak ne yazık ki işte emperyalist ABD'nin tutumu, dayatması ve batılılar arkasını alarak bunu gölgelemeye çalışması, bu seslerin duyulmamasını sağlıyor. Ama görünen şey o değil. Gerçekten özellikle batılı milletler, batılı halklar ve insan hakları örgütleri artık bardağı taşıran son damlanın zuhur ettiğini ve bu noktada ellerinden gelen bütün araçları, argümanları ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ama neticede işte Amerika ve Batı'yı arkasına alarak İsrail'in yanında durması, zulümler örtbas etmesi bunun anlaşılmasını engelliyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Gazze olaylarıyla ilgili ve Gazze Savaşı hakkında muhabirimiz Sayın Kasım Alcan'ın görüşlerinin birinci bölümünü dinlerdiniz. Sohbetimize kaldığımız yerden yarın akşamki yayınımıza devam edeceğiz. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir.com'a da başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde danışmak ve öğüt alma konusu üzerinde duracağız.
Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olma bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Ancak danışma ve diğerlerinin birikimleri ve tecrübelerinden yararlanmanın hayattaki önemi de göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir. Daha iyi bir yaşam sürecini başlatmak için çaba gösterip yaşam tarzı ve kendinizi değiştirmeniz kaçınılmazdır. Geçen bölümlerde düşünce sahibi, akıllı insanlar, ibret alanlar, öğüt dinleyenler ve danışmaya meyilli olanların işlerinde daha fazla başarılı olup hatalarından daha az olduğuna değindik. Bu tip insanlar yaşamlarını daha da iyileştirmek için başkalarının fikirleri ve birikimlerinden de yararlanırlar.
Başkalarına danışmak konusunda birçok önemli noktaya değinmek mümkün. Danışmanın insan için birçok bereketi ve etkisi vardır. Hazreti Ali aleyhisselam başkalarına danışmak konusu ile ilgili şöyle buyurmuştur. Akıllılar ve düşünce sahiplerine danışan biri akılların nuru ile aydınlanır. Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olmak bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Danışmak, iki veya birkaç kişinin çözüm yolu bulmak veya bir konuyla ilgili karar almak için görüş tatisinde bulunması demektir. Danışmak, aramak ve görüşleri ve bakışları almak demektir.
Rivayetlerde ise diğerlerine danışmanın ilahi tevfik ve başarıyı insana nasip edeceği bildirilmiştir. Bu husus insanın daha da başarılı ve akıllı bir şekilde davranmasına neden olur. Allah Resulü ise bu konuda şöyle buyuruyor. Bir girişimde bulunmak isteyen kimse dindar birine danışması halinde Allah-u Teala onun en iyi ve en başarılı olmasına yardımcı olur. Danışmak ve istişarede bulunmak insanın farklı görüşler ve düşünceler sayesinde kendi ve başkalarının yetenekleri ve kapasitelerini keşfetmesine ve bu sayede sorunlarının üstesinden gelmesine yol açar. İstişare ilkesi Allah'ın insanlara hibe ettiği büyük bir nimettir. Bu ilke insanlar arasındaki vahdetin artmasına neden olur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 3 ayet istişare, şura ve danışmaya vurgu yapmaktadır. Allah-u Teala Şura suresinin 38. ayeti şerifesinde şöyle buyurmaktadır. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onların rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.
Bu ayetten yola çıkarak müminlerin yapmak istediği her işte başkalarına danıştığı kimseler olduğunu söylemek mümkün. Müminler en iyi seçeneğe ulaşmak için dikkatli davranıp bu konuda akıl sahiplerine danışma yoluna başvururlar. Kur'an-ı Kerim şura ve istişareyi insanların davranışının temeli olarak nitelendirir. Böylece başına buyrukluk yolunun önü de kesilerek Müslümanlar arasında görüş birliği ve anlaşma temelleri daha da güçlü köklere sahip olur. Büyük İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurmuştur. Ey Ali! Hiçbir destekçi işlerinde başkalarına danışmaktan daha güvenli değildir.
Tahran Radyosu.
Hayat akan bir nehir gibi sürekli harekettedir. Fırsatlar ise dolu dizgin gitmektedir. Hayatınızda sadece kendi düşünceniz ve bilgilerinize dayanıp başkalarına ihtiyaç duymadığınızı hissediyorsanız aslında çok tehlikeli bir şekilde uçurum kenarında duruyorsunuz demektir. Bu mesele özellikle de gençlerde geniş çaplı bir şekilde gözlemlenmektedir. Gençlik dönemindeki kibir, gençleri yanlış yollara yöneltip yaşamlarında büyük hatalar yapmalarına yol açarak bir insanın bütün hayatını olumsuz yönde etkiler. Perdeyi aralayıp güneş ışığından dolaysız bir şekilde faydalanmak varken neden az ışıklı bir lamba ile yetinelim. Başkalarından görüşlerini almak ve onlara danışmak her işte tüm boyutların ele alınması demektir. Danışmak demek düşüncelerin işbirliği ve sinerjisi demektir. Bu mesele terbiye yeri muhabbet ve rahmetin beşiği olan aile ortamında daha da güzel bir ortam meydana getirir. Anne ve baba konuşmak ve diyalogdan yana olmaları ortak hayatlarında danışmaya da önemli bir yer ayırdıkları anlamına gelir. Böylece ebeveynler hayatlarında iyi kararlar alıp aileleri için iyi koşullar hazırlamaya muvaffak olacaktır.
Danışma ve söz dinleme alışkanlığı aile fertlerinin anlaşmasına ve işbirliğine yol açacak nedenlerdendir. Bu mesele ailedeki bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra samimi bir ortama zemin oluşturarak aile fertlerini hayatın sorunları ve zorlukları karşısında bir kalkan yapar. İnsanoğlunun hayatı boyunca da en sağlam ve en iyi aile ortamları anne, baba ve çocukların işbirliği ve hemfikirliği ile yürütmesi ile sağlanmıştır. Böyle bir hayatın örneğini ise İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Zehra salamullah aleyhanın hayatıdır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam ortak hayatının başlangıcında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eşini nasıl buldun sorusuna cevaben Hazreti Zehra'yı verdiği yardım ile Allah'ın itaatini yerine getirmek için en iyi eş olarak nitelendirmiştir. Ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Hazreti Zehra salamullah aleyha ile ortak hayatında ona karşı derin bir sevgi besleyerek kendisine danışmadan hiçbir işe girişmezdi.
İmam Ali aleyhisselam mübarek eşinin fikirlerinden yararlanıp ona muhakkak danışırdı. Hatta kimi zamanlar Hazreti Ali aleyhisselam diğerlerinin yanında sözünü ispat etmek için eşi Hazreti Zehra selamullahi aleyhanın sözlerine delil ve tanık olarak başvururdu. İstişarede bulunmak, aile bireylerine ve özellikle çocuklara kişilik hakkı vermek demektir. Aile ortamında anne ve baba çocuklarından görüşlerini alıp bu görüşlere saygı duyarlarsa çocukları da kişilik sahibi olduklarını hissederler. Ebeveynlerin bu davranışı çocuklarının hayatı boyunca faaliyetlerindeki zindeliğini ve enerjisini korumasına neden olur. Böylece çocukların aile ortamındaki katılımı da artar. Çocukların görüşlerine saygı duymak ailenin psikolojik dengesinin ve fikir ve ruh sağlığının sağlanmasına da yardımcı olur.
İmam Ali aleyhisselam istişare ile ilgili değerli sözlerinde dikkate alınması gereken ilgi çekici bir noktaya değinerek şöyle buyurmuşlardır. Bir işte danışmaya ihtiyacın varsa ilk olarak gençlere danış. Çünkü onlar daha zeki ve tahmin yürütmekte daha hızlıdırlar. Daha sonra yaşlılara ve büyüklere danış. Böylece onlar işin akıbetini tahmin etmekte sana yardımcı olup senin en iyi seçeneği seçmene yol gösteriyorlar. Çünkü onların tecrübesi daha fazladır. İmam Ali aleyhisselam başka değerli bir sözünde danışmak için başvurulmaya layık olmayan üç grup insanı bizlere tanıtmaya çalışır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Cimri birine danışmaktan sakın çünkü o seni iyi iş yapmaktan ve fakirleşeceğinden sakındırır. Korkak insana da danışma çünkü her işte senin moralini bozacaktır. Tamahkar ile de danışma, o seni zalimce işlere yöneltecektir. Gerçekten de cimrilik, cesaretsizlik ve tamah, kökü Allahu Teala'ya güvenmemekte olan kötü insanın özellikleridir.
Tarihi rivayetler ve yazılara göre bir gün Cebrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına giderek ona abi hayat verip şöyle söyledi. Yüce yaratıcı bu kadehi içtiğin takdirde kıyamete kadar yaşayacağını belirledi. Seçim senin. Süleyman bu konuyu cin, ins ve hayvanlara danıştı. Onların hepsi peygambere içte ölümsüz bir hayat yaşa dediler. Süleyman başka danışacak hayvan türü kalıp kalmadığını düşündü. Birden kirpeye bu konuyu danışmadığını hatırladı. Kirpeyi Süleyman aleyhisselamın nezdinde getirdiler. Hazreti Süleyman ona şöyle sordu. Bana abi hayat dolu bir kadeh verip bana seçim hakkı tanımıştır. Herkes içmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun?
Kirpi şöyle dedi. Bu kadehi tek başına mı yoksa çocuklar ve arkadaşlarınla mı içeceksin? Süleyman şöyle dedi. Sadece ben içeceğim. Kirpi o zaman doğrusu bu teklifi reddedip içmemen olacak dedi. Süleyman neden diye sorunca kirpi şöyle bir cevap verdi. Çünkü hayatın uzayınca eşin, çocukların ve bütün dostlar ve akrabaların hayatını kaybedecek ve böylece sana büyük bir keder ve gam musallat olacaktır. Dostlar ve yaranlar olmayınca hayatın ne işe yarar ki? Süleyman aleyhisselam kirpinin bu değerlendirmesini beğendi ve böylece ağabey hayat dolu kadehi reddetmeye karar verdi. Evet değerli dinleyiciler, insanoğlu keder ve üzüntü olmayan, kalıcı ve iyi bir hayatın arayışında olması lazım. Böylece bir hayat ise kalıcı ilahi cennete bulunabilir. Buna ise iman ve salih amel sayesinde kavuşmak mümkündür. Bu büyük mükafat dünyada daha iyi yaşamak sanatını öğrenmiş olanlar içindir. Bu insanlar hem dünyada hem de ahirette en güzel ve en iyi şekilde yaşarlar.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programı dinlediniz.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Günümüzde insanlık dünyasının karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin su krizi olduğunu, bu bağlamda birçok yöntemin önerildiğini biliyoruz. Bugünkü sohbetimizde bu sorun ile mücadele yöntemlerinden biri, yani gri suyu kullanma ile tanışmak istiyoruz. Tatlı suları, yerüstü ve yeraltı suları korumak ve su temin etmek, gri suyu tekrar kullanmanın faydalarındandır. Gri su, kısacası foseptik atığı dışında duştan, küvetten, lavabolardan toplanan evsel atık suya verilen addır. İçme suyu kalitesinde olmayan geri kazanılmış gri su, içme suyu tüketim oranımızı yarı yarıya azaltabilir. Diğer sistemlerle kıyaslandığında gri suyun arıtılması daha hızlı ve kısa bir sürede olup daha düşük maliyetlidir. Bu sular yeşil alanların sulanması, tuvaletlerdeki sifon veya sera gibi fazla rutubete ihtiyaç olan mekanlarda tekrar kullanılabilir. Diğer yandan bu yöntemle elde edilen arıtılmış suyun kalitesi de çok daha hijyenik olmaktadır. Arıtılmış gri suyun kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesini de olumlu yönde etkiler. Gri su kentsel atık sularının %50 ile %80'ini oluşturuyor.
Gri su tuvalet suyu haricinde bir evden boşaltılan atık suların genel adıdır. Yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulardır. Gri su, sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Bu alanda yapılan araştırmalarda günümüzde su sorunu yaşayan birçok ülkede bu yöntemin kullanıldığını ve önemli oranda bu sorunu giderilebileceği gösteriliyor. Maalesef ülkemiz İran'da dahil birçok ülkede en yaygın yanlışlardan biri, arıtılmış içme suyun, bağ bahçelerin sulaması ve tuvalet ve banyoların yıkanmasıdır. Zira bu ise başlı başına önemli oranda arıtılmış suyun boşuna tüketilmesine sebep oluyor. Halbuki bitkilerin sulaması veya tuvaletlerin sifonları için gri su gibi kaynakta kullanılabilir.
Evdeki bitkilerin sulaması ise gri suyun en güvenilir ve başlıca kullanılan alandır. 2010 yılında Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre sulama için gri suyun kullanılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Buna ilaveten bazı ülkelerde ileri teknoloji ile banyo ve lavabolardaki gri su tekrar sifonlara geri yönlendirilerek kullanılmaktadır. Bu sistem su kullanım ve tüketim oranını %30'a kadar azaltabilir. Bazen de gri su evlerin ısıtma sisteminin enerjisini sağlamak için kullanılabilir. Örneğin banyodaki gri suyun banyonun ısıtılması için kullanılması %60 oranında su tasarrufu sağlıyor. Gri suyun siyah ve beyaz sudan farkı birçok ülkenin bu konu üzerine yatırım ve program yapmasına, su tasarrufu için bir çözüm olarak seçilmesine sebep olmuştur. Tabii ki gri suyun sağlığı ve hijyeni üzerinde oluşan hassasiyet ve kullanım alanı ise birçok ülkenin de bu konuda ve kullanım alanı ile ilgili katı kurallar uygulamasına neden oldu. Birçok ülke benzer atık suların kullanımını tamamen yasaklarken bazıları da bir takım kısıtlamalarla kullanılmasına izin veriyor. Örneğin İngiltere'de gri su kullanımına izin veriliyor. Vatandaşlar özel teknolojilerle bahçelerinin sulaması ve tuvaletler için gri su kullanabilirler. Su zengini bir ülke sayılan Kanada'da da vatandaşlar bazı tesislerle gri suyu çamaşır, sulama ve tuvalet için kullanabilirler. Bu arada yağmur sularında gri su kategorisine geldiğini belirtebiliriz.
Tahran Radyosu.
Fakat Avustralya gibi su kullanımı konusunda en bilinen ülkedir. Öyle ki bazı vatandaşları banyo yapmak için de gri su kullanıyorlar. Japonya ise uzun yıllardan beri evlerde gri suyun tekrar sirkülasyonunu kullanıyor ve her geçen gün bu sistemi kullanan evlerin sayısı artıyor. Öyle ki 1969 yılında proje sayısı 18 iken 2010 yılında proje sayısı 104 projeye ulaştı. Arap ülkelerde ise su krizine yoğunlaşarak yaşanması ve iklim değişikliği ise su kaynaklarının daha verimli kullanılması özellikle tarım sektörü için arıtılmış atık suların daha fazla kullanılmasına yönelik isteği artırmaktadır. Bu bağlamda Mısır, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan ise en büyük tüketiciler olarak biliyor ve tekrar kullanılan suların yaklaşık %75'ini oluşturuyorlar. Gri suların tüketilmesi için kullanılan sistemler az masraflı manuel sistemlerden yağ ve katı maddeleri arıtma kabiliyetine sahip olan ikinci arıtma aşamasına sahip yöntemlere kadar geniş bir yelpazeyi oluşturuyor. Birinci arıtma sistemi atıkların çökmesini sağlayan birkaç tankerden oluşuyor. Böylece katı ve yağlı maddeler bir filtre yardımıyla temizlenirken gri su tarım sulama işlemi için hazır hale gelir. Bu sistem tamamen ekonomik ve tasarrufludur ve toprak altı damla sulama sisteminde kullanılıyor. Bu sistemde ikinci arıtma sisteminde ise daha fazla yağ ve katı madde temizlenir ve bu yüzden toprak altı ve toprak üstü sulama sistemindeki kullanılabilir.
Thank you.
Gri suyu arıtma sisteminin başarısı ona yapılan bakıma bağlıdır. Gri suyu arıtmak için takılan sistem, ev sahibi veya kullanan kurum, sistemin bakım prosedürüne uygun olarak doğru kullanma ve bakımını da yapması gerekir. Kullanıcı sistemin her zaman doğru çalıştığından emin olmalı, bir hata veya sorun oluştuğunda ise en kısa zamanda çözülmesine çalışılmalıdır. Evsel atık suların kullanılması için önce mutfaktaki banyo ve lavabo atıkları için özel boru sistemi döşenmeli. Ardından bu sistemle iki aşamada yani çöktürme işlemleri ve su arıtma filtreleri kullanılarak söz konusu borulardaki gri su arıtılır. Tabii ki bu sistemin kullanılması hedefiyle bina inşaat sırasında gerekli borular ve tesisler döşenmeli veya banyo ve lavabo atık su boruları diğer bölgelerden ayrı tutulmalıdır. İlk bakışta gri su arıtma sisteminin döşenmesi ve kullanılmasının zor veya masraflı bir işlem olduğu düşünülebilir veya gri su konusunun yeni bir mesele olduğu için gerekli malzeme, edevat ve malzemeler bulunduğunuz bölgede bulunmayabilir. Fakat bunların hiçbiri geçerli bir bahane sayılmaz. Şimdiden evinizde gri suları biriktirip tekrar kullanabilirsiniz.
Bunu örnek verecek olursak, 1. Evin bir köşesine bir kova koyun ve evdeki saksıların altında biriken suları toplayıp tekrar saksıları sulamak için kullanabilirsiniz. Banyo, lavabo, sıcak su akana kadar açtığınız musluktaki soğuk suyu boşuna akıtmayın. Suyu bir kovada biriktirin ve daha sonraki işleriniz için kullanın. 3. Ufak tefek çamaşırları elinizde yıkıyorsanız kirli suyunu atmayın. Bu suyu tuvalet sifonunda kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesinin çıkış hortumunu gidere takmayın. Bu gri suyu tuvalet sifonu için kullanabilirsiniz. 5. Bol yağmurlu bölgede yaşıyorsanız su oluklarını unutmayın. Altına boş bir kova koyarak yağmurlu günlerde yağmur sularını toplayın ve evdeki saksılar ve tuvalet sifonları için bedava su kullanın. Unutmayalım ki arıtılmış su ile bahçe sulamak kıymetli suyu boşa akıtmaktır ve hatta arıtıldığı için bitkilerin ihtiyacı olan mikroorganizmalardan yoksun olduğundan bitkilere pek de faydalı olamaz. Bazı geçici ekolojik ölçeklere rağmen gri suyun tekrar kullanılması birçok çevre sorunu için en uygun çözümdür ve hatta yakın gelecekte temelli bir çözüm yolu bile sayılacaktır.
Acaba gri suyu tekrar kullanmak güvenli midir? Evet, hali hazırda Amerika'da 8 milyon gri su kullanım sisteminden 22 milyon kişi yararlanıyor. Son 60 yılda 1 trilyon kullanıcıdan şimdiye kadar tek bir şikayet veya hastalığın geçmesine dair bir kanıt bile mevcut değil. Yine de unutmamak gerekir ki gri su asla ve asla içilmemeli. Bu su bitkiler üzerine püskürtülmek için hiç uygun değil. Zira bitkilerin sağlığı ve hijyeni için uygun değil. Diğer yandan gri suyu depolamamak gerekir. Gri sular arasında daha kaliteli, bitkilerin sulaması için veya kısa süreli depolanmasında bir sakınca olmayan su yağmur suyudur. Sadece yağmur suyunun biriktirilmesi ve depolanması için daha ilkeli yöntemler gerekir. Böylece hali hazırda su kriziyle mücadele eden yerkürede yaşayanları daha yeşil bir gelecek bekleyebilir.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisli başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tesirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanları iyi vaazlarla nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz.
Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirtti. Değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, yararlı, şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali de, Kur'an-ı Kerim'in tüm derslerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret, Nehcül Bülağ'ın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor.
İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basirette insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır.
Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana, fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanın günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum, ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü de Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor.
Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadı. Çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor.
Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir ve saptırmayan bir yol göstericidir. Asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şeyi artar ya bir şeyi eksilir. Şöyle ki, hidayet ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki, Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim ile dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur.
İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilgi ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanlara mutluluk ve saadet erdirmek amacıyla mükemmel bir program ile nazil olduğundan insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle diyor. Gerçekten Yüce Allah İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.